Aydın 9, Kongo'ya ait Jean-Christophe Grange, sayfa 88. Ervan bir örümcek veya bir yılanla karşılaşmaktan çekinerek bir kütüğün üstüne oturdu. Ancak bunların yerine yorgunluk ona musallat oldu. Havanın gün boyu süren sıcaklığı, uçuş esnasındaki sarsıntılar ve şimdi de onları kuşatan hiçlik onu serseme çevirmişti. Bu akşamdan ona kalanlar gözünün önünde eriyip giden tüm birikimi, geleceğiyle ilgili tam bir belirsizlik ve ishale dönüşmeyi arzulayan bir karın ağrısıydı. Bununla birlikte elde ettiği bir şeyler de vardı. Philae de Montpellier'in verdiği bilgiler. Yeni bir teori geliştirmek için onları bir düzene sokmayı daha şimdiden denemişti. Hayır, çok erkendi. Fakat babasına telefon açması gerekiyordu. Çantasını karıştırdı ve iridiumu bulup çıkardı. Sonuçsuz birkaç denemenin ardından düdük sesi duyuldu. Birkaç saniye sonra da telefon açıldı. "Benim," dedi Ervan muzaffer bir ses tonuyla, "kahve dolaylarındayım." Padre hayranlık dolu bir ıslık çaldı ama herhangi bir şey sormadı. Oğlunun çabalarına bir tür saygı göstergesi. Gecenin karanlığında bir ormandan diğerine bu şekilde konuşmada gerçeküstü bir şeyler vardı. "Philae Montpellier'in sana selamı var," diye devam etti Ervan. Morvan herhangi bir şaşkınlık belirtisi göstermemişti. Aslında oğlunun neleri ortaya çıkarabileceğini ve kimlerle konuşabileceğini tam olarak biliyordu.
"Nasıl, iyi mi?"
"Çökmüş buldum."
"Afrika, saftirik oğlum, sana ne anlattı?"
"Bana semenderlerden bahsetti."
"Ne dönemdi?"
"Bana bununla ilgili neden bir şey söylemedin?"
"Söyledim ama sen dikkate almadın ve haklıydın. Soruşturmanla hiç ilgisi yoktu."
"Peki Catherine Fontana ile olan ilişkin?" Homurdanmaya yakın bir iç çekiş duyuldu.
"Bunu eşelemek istemedim evlat. Farabo patronun kim olduğunu bana göstermek için onu öldürdü."
Gregor içinden bir küfür savurdu.
"Bu basit flörtle dikkatleri Catherine'in üstüne çeken bendim."
Ervan konuşma süresi boyunca cinayeti işleyenin Farabo olduğunu kabul etmeye karar verdi. "Neden tüm bunları bana ilk konuşmamızda anlatmadın?"
"Senin kafanı karıştırmamak için. Bu ayrıntılar Paris'teki katilin profili hakkında sana bir yarar sağlamayacaktı."
"Bunun kararını ben verirdim."
"Başka bir sebep daha vardı," diye ekledi ihtiyar daha alçak bir ses tonuyla. "Farabo Cathy'yi öldürdüğünde beni de tam anlamıyla alt üst etti. Geçen sonbahar yeni çivi adam anne Simone ile aynı şeyi yapmaya çalıştı. İyi bilmediğim bir sarmalın içine düşmemek için batıl itikatla hareket edip sessizliğimi korudum."
Mesafeye ve cızırtılara rağmen Ervan babasının sesindeki içtenliği algılayabiliyordu. En baştan beri onun hakkında yanılmış mıydı? "Bana ondan bahset."
"Lontano'ya 1970'in sonunda geldi. Onunla San Silvestre gecesinde City Radios'da karşılaştım. Öyle bir otel ki..."
"Bana otelden söz ettiler."
"Cathy siyahlara açık bir dispanserde çalışıyordu. Bu o döneme göre esaslı bir inanç göstergesiydi. Sana başka ne söyleyebilirim? İlişkimizi çok ileri götürecek kadar zamanımız olmadı."
"Maggie'yi terk etmeye yeterliydi."
"Yeterliydi, evet."
Ervan şimdi çevresinde duyduklarının uzak yankısı gibi derinden gelen bağırış ve sürtünme seslerini ayırt ediyordu. Gregoire'ın kamp yeri de onunkiyle benzer koşullarda olmalıydı. "Semenderler ondan nefret ediyordu."
"Maggie onların lideriydi, onun tarafını tuttular. Cathy'nin Finger'deki önüne gelenle yatan bir kız olduğunu söylüyorlardı. Bu yanlıştı, çekingen, ağırbaşlı ve sadık bir kadındı. Sıkı bir Katolikti ve biraz saftı. Hep sinir oldum, o zengin, babacı kızlardan farklıydı."
"Bana tam tersine, bu kızların dibinden ayrılmadığını söylediler."
"Onları koruyordum, yani çaba gösteriyordum. O yıllarda senin tanıdığın Morvan'la hiçbir ilgim yoktu. Ben de bir tür hippiydim, uzun saçları ve her şey hakkında inançları olan bir solcu."
Aslında hayal etmesi zordu. Genç Mao'cu veya bitnik haliyle bile o ruhen bir polis, her şeye burnunu sokan su katılmamış bir meraklı olmalıydı.
semenderlerin beyaz kurucuların kızlarından oluştuğunu öğrendim.
Bak bu işte yeni haber. Ne olmuş?
Yeni şüphesinden bahsetmenin zamanı gelmiş de. Farabo'nun cinayetleri işlemesinin belki de başka bir sebebi vardı.
Sen ne anlatıyorsun?
Beyaz kurucular aşağı Kongo'dan gelmişti tıpkı onun gibi. Belki de onları oradan tanıyordu.
Tarihler örtüşmüyor. Bu aileler Lontano'ya yerleştiğinde o daha doğmamıştı.
Onun ailesiyle alakalı bir şeyler ya da büyücülük.
Sen iyice kafayı yemişsin. Aşağılık herif semenderleri seçmişti. Çünkü onlar Lontano'nun en gözde kızlarıydı. Onları birer birer fetişe dönüştürerek daha fazla güç elde ediyordu. Hepsi bu. Bana para ve zaman kaybettiriyorsun. Bu tür bir telefon konuşmasının kaça patladığından haberin var mı?
Ervan kulak asmadı. Filahi bana kızların çok fazla uyuşturucu kullandığını söyledi.
Yani?
Bana asitlerden, LSD'den bahsetti. Nereden buluyorlardı?
Tedarikçiler vardı. Lontana modern bir şehirdi. Nereye varmak istiyorsun?
Arkasında kapanan kapıların sesini duydu. Ervan dönüp baktı. Çantalar bagajda, şoför direksiyonda, salvo da şoförün yanındaki koltuktaydı. Tek eksik kendisiydi, ürperdi. Belki de sünger kadar nemli bu havada çoktan hastalanmıştı. Bir ipucunun üstüne gittiğine eminim.
Kokain almaya akşam gidiyorlardı dedi babası kısa bir sessizliğin ardından. Nehrin diğer tarafına. Aslında katil de onları bu şekilde ağına düşürüyordu. Memnun musun? Bugün sana bunun ne yararı var?
Benim fikrim...
Hangi fikirden bahsediyorsun diye patladı Morven. Dönemin bütün uyuşturucu satıcılarını sorguladım. Siyahların gettolarına gidip gelen her kızı takip ettim. Gecelerimi teknede gizlenerek geçirdim. Bunların tümü sonuçsuz kaldı. Onu asla suçüstü yakalamayı başaramadım. Bugün Faraba öldü. İkinci çivi adam da. Lanet olsun. Hikayeyi neden yeniden yazmaya çalışıyorsun? Bu olaydan 40 yıl sonra beni boka bulamak için mi?
Ervan ne diyeceğini bilemedi. Babası öfkeyle konuşmayı sonlandırdı.
Bu tür zırvalıklar için uydu telefonunu kullanma. Onu ihtiyacın olduğunda arayasın diye verdim. Akşamları beni çileden çıkarman için değil.
19. Bölüm. Penasar 8. bölgede yer alan geniş ve loş bir Endonezya restoranıydı. Masaların üstünü ve yüzleri cimrice aydınlatan mumlar, dolaylı ışıklandırmalar, bronz ve bakır objeler. Duvarlar boyunca uzanan bez bölmelerin ardındaki vayang kuklalarından zarafet dolu gölgeler yansıyordu. Dipnot: Vayang, Java ve Bali adalarında çok popüler olan bir tür gölge tiyatrosu. Buranın kadınlar için bir avantajı vardı. Loş ortam kırışıkları ve diğer kusurları örtüyordu. Erkekler içinse zafer öncesi bir ön adımdı. Daha şimdiden yataktaydılar sanki, yani hemen hemen. Gael'in burayı seçme nedeni ise başkaydı. Birbirlerinden uzak yerleştirilmiş masalar gerçek bir mahremiyet sağlıyordu. Bu ilk buluşmada rahatsız edici tanıklar istemiyordu. Tuhaf bir şekilde kendini rahat hissediyordu. Buna karşılık Kat konuyla alakası yokmuş gibi davranıyordu. Gael bu ortamın tadını çıkarıyordu. Bir yıl boyunca onun karşısında kendini aşağılık konumunda hissetmişti. Burada küçük revanşını alıyordu. Endonezya'yı biliyor musunuz diye sordu adam acemice. Görünen o ki bu tür işlere alışkın biri değildi. İyi de hangi tür bir işti bu? Onu neden davet etmişti? Tavlamak için mi? Yeni bir deney mi yapıyordu? Masa başında psikanaliz. Gael şişte pişirilmiş bir tavuk parçasını satay sosuna batırdı. Bir lokma ısırdı, sonra omzunu silkti.
Herkes kadar Bali'ye gittim.
Katz da bir tavuk parçası alırken gülümsedi. Aynı dünyaya ait olmadığımız ortada.
Arkadaşlarınızın Palavas Les Flo'ya kamp kurmaya gittiklerine beni inandıramazsınız.
Şaşıracaksınız. Mesleğimi 16. bölgede icra etmeme ve hastalarımın genelde ekonomik rahatlık içinde olmasına rağmen geldiğim ortam...
Demek öyle. Anlaşılan Zola'ya yakışır bir biyografi dinleyecekti. Önemli değil.
Akşamın gidişatı nasıl olursa olsun, psikiyatrını böyle bir pozisyonda seyretmek büyük bir zevkti.
Peki eşiniz, çocuklarınız, bu akşam onlar nerede?
Rahatsız olmuş gibiydi. Eli kendiliğinden peçetesine gitti, ağzını sildi. Evdeler.
Eşiniz benimle akşam yemeğinde olduğunuzu biliyor mu?
Yani elbette.
Bir yorum yapmadı mı, size kızmadı mı?
Adam kısa bir kahkaha attı. Biz o tür çiftlerden değiliz.
Gael onun ne demek istediğini merak etti ama soru kutusuyla devam etmeyi tercih etti. Çocuklarınız kaç yaşlarında?
Büyük olan Hugo 11 yaşında, kardeşi Noah 8.
Garson sipariş için geldi. Gael beraber paylaşacakları birçok yemek seçti. Sizi uyarmak isterim dedi yapmacıktan otoriter bir ses tonuyla. Bu akşam konu sizsiniz.
Neden?
Çünkü zaten benim hakkımda her şeyi biliyorsunuz.
Gael psikiyatrın tikini fark etmişti. Sanki ısıtmak ister gibi avuçlarını birbirine sürtüyor. Çıkan kuru yaprak sesi ona Morven'ı ve onun yılan derisini hatırlatıyordu. Hiç hoş değildi.
Katz hangi kökenden?
Yahudi, eğer sorunuz buysa.
Soru kesinlikle bu değil.
İsmim Alman ismi dedi gülümseyerek, kadını yatıştırmaya çalıştı. Babam 60'lı yıllarda Doğu Berlin'de araba montaj işindeydi. Sonra düşman tarafa geçti. Rakip Fransız markasıydı. İsmini bilmiyorum. Fransa'ya göç etmeden önce.
Siz Fransa'da mı doğdunuz?
Öyle denebilir. Alsas'ta. Üniversiteye kadar orada yaşadım.
Neden bu dalı seçtiniz?
Soru ağzından kaçıvermişti. Halbuki bu soruyu sormayacağına dair kendine söz vermişti. Çok beylik bir soruydu. Psikiyatrlık da polislik veya fahişelik gibi bir meslekti. Üst düzey bir polisin kızı ve boş zamanlarında eskortluk yapan biri olarak soracak çok daha iyi bir soru bulabilirdi.
Size basit bir cevap vereceğim. Psikiyatrlık benim için dünyanın en güzel mesleği. Onu nasıl tanımlarsınız?
Dirseklerini masaya dayadı, mum ışığının yansımaları kemikli yüzünde girdap oluşturuyordu. Ben bir tamirciyim, kadınları ve erkekleri işler hale getiriyorum. Ruhlarını arındırıyorum ve onlara pozitif enerji yayıyorum. Ölüme karşı sevgiyi savunuyorum.
Siz bir idealistsiniz.
Böyle düşünceler için yaşlı olduğumu mu düşünüyorsunuz?
Yaşınızı bilmiyorum.
46.
Siparişler geldi. Adamın sorulara verdiği cevaplar içten ve daha ziyade tatmin ediciydi. Gael her yemek hakkında bazı açıklamalar yaptıktan sonra, ikinci geliş olmasına rağmen çok iyi biliyor gibi davranıyordu. Hafif saldırgan tutumuyla devam ederek yeni sorulara geçti. Gün boyu hastaların sızlanmalarını, marazi düşüncelerini dinlemek sizi yormuyor mu?
Sizi duyan da apartmanlardaki çöp tünelinden bahsediyorsunuz zanneder.
Biraz öyle değil mi?
Dinleyici olan ben değilim aslında, sadece kilidi açan bir anahtarım. Hastalarım kendi kendileriyle konuşurlar.
Kendinize 15 dakika hakim olabildiniz.
Neden ki?
Bu psikiyatr saçmalıklarını kastediyorum.
Kadehine, aslında fincanını kaldırdı. Baharatlı çay sipariş etmişlerdi. Haksızlık ediyorsunuz. Soruları soran sizsiniz.
Gael de fincanını kaldırdı, ardından çayından bir yudum aldı. Doğru ama siz beni tanıyorsunuz, öyle değil mi? Küstah olmadığımda düşmanca davranırım. İki türlü de davranmıyorsam ağlarım. Beni akşam yemeğine neden davet ettiğinizi söyleyecek misiniz?
Sormaması gereken bir soru daha. Sizinle arkadaş olmak istiyorum diyelim.
Hayal kırıklığına uğradım dedi Gael sırıtarak.
Yanılıyorsunuz. Bu daha ziyade büyük umutlar beslediğimi gösteriyor.
Gael üstelemedi. Dostluğun aşktan daha güçlü olduğuna dair sonu gelmeyen bir söylev dinlemekten korkuyordu. Pragmatik sorulara, günlük yaşamı, mesleği, geri dönmeyi tercih etti. Bu konuda hala yeterince bilgi sahibi değildi. Fakültede ders vermiyordu, bir hastanede çalışmıyordu. İşinde ne başarılıydı ne de farklı. Muayenehanesinden küçük bir ticarethane gibi söz ediyordu. Ama yine de onun yüzünü incelemekten bıkmıyordu. Seanslar boyunca Katz'ın sesi hep boşlukla ve çatlak tavanla özdeşleşmişti.
Şimdi bu etten ve kemikten, özellikle de kemikten varlığı hayranlıkla seyredebiliyordu. Gecikmeyle de olsa gelişi güzel konuşarak hiç susmadığını fark etti. Kendini içmiş gibi hissediyordu ama bu tahrik olmanın yarattığı etkiydi. Başı bir dua çarkı gibi dönüyordu. Dipnot, Tibetli Budistlerin ibadetlerinde kullandığı, üzerinde mantralar yazılı olan ve bir eksen çevresinde dönen silindir. Birden psikiyatr bir el hareketiyle onu susturdu. Gözlerini Gail'in tabağına dikmişti. Genç kadın yemeklerine hiç dokunmamıştı. Aslında o da bir sınamadan geçiyordu. Katz 10 yıl süren anoreksiya ve bu sorunla ilgili her şeyi Gail'in anlattıkları kadarıyla biliyordu. Sandığınız gibi değil dedi Gail kaşığını nasi gorengine daldırırken. Dipnot, Endonezya mutfağına özgü yağda kızarmış pirinç, tatlı soya sosu, kimyon, tatlı kırmızı biber, kişniş, zerdeçal, kurutulmuş zencefil tohumuyla servis edilir. Sürekli konuşmaktan yemek yemeyi unuttum. O halde bırakın ben konuşayım. Size bir cinsel ilişkiden çok daha değerli bir şey önerdiğimi anlamanızı istiyorum. Genç kadın kaşığı ağzına götürdü. Çok lezizdi. Bu erkeklerin çekiciliği olmayan şişko kızlara söylediği şey. Gael, sizi derinlemesine tanıyorum. Şu nefret ettiğiniz baba imgesi. İmge değil, gerçek. Adam pisliğin... Erkeklerle sadece tek bir şekilde ilişki kuruyorsunuz. Savaşarak ve kullandığınız silah da kendi bedeniniz. Bu konuda mücadelenizi verdiniz, nevrozlar yaşadınız. Bu konsültasyona para ödemem gerekiyor mu? Beni dinleyiniz. Size bugün başka türlü bir destek, bir güç teklif ediyorum. Sizi bu duruma getiren erkek düşman çağrışımını sona erdirmek için size yardım etmek istiyorum. Gülümsedi. Affedilen ilk erkek olmak istiyorum diyelim. Gael çayından bir yudum aldı. Soğumuştu. Sizden konuşmayı tercih ederdim dedi. Kas katı kesilmişti. Bizden konuşuyoruz. Artık sizin psikiyatrınız olmak zorunda değilim. Ne de diğer erkekler gibi cinsel bir av. Dostunuz olacağım yalnızca. Gael gözlerinin yaşlarla dolduğunu hissetti. Katz'ın niyetini anlamıyordu. Ama bu iyi yürekliliği midesini bulandırıyordu. Etkilendiği tüm duygular arasında en kötüsü acımaydı. Özür dilerim. İki gözü iki çeşme ağlamak için tuvalete gitti. Kahrolası, lanet, rezil, kendini kim sanıyordu? Bir yıl boyunca suskunluğuyla onu bunaltmıştı. Şimdi de kalkmış bir rahip gibi onunla konuşuyordu. Lavaboların üstündeki aynada kendini gördüğünde çoktan durumunun üstesinden gelmişti. Altın sarısı yansımalarıyla koyu renkli dekorasyonun içinde hep Bali üslubu kendini inceledi. Ufak tefek, çok yorgun, öfkeli. Bu akşam yemeği hiçbir alta yaramadı diye düşündü. Tamamen başarısız, o kadar heves edecek bir şey yokmuş. Çantasını masada unutmuştu. Makyajını tazelemesi imkansızdı. Alnına biraz su çarptı, yanaklarını çimdikleyip sıkıştırdı ve tuvaletten çıktı. Merdivenleri çıkarken çoktan fikir değiştirmişti. Ona bir şans vermesi gerekiyordu. İlk kez bir erkek başka bir şey yerine ona elini uzatıyordu. Bir tiyatro sahnesine yaklaşır gibi avuçlarıyla küçük siyah elbisesini düzelterek salonu geçti. Masaya birkaç metre kala durdu, şaşırmıştı. Karanlığın derinliklerinde masayla kendini gizlemiş, Eric Katz onun el çantasını karıştırmakla meşguldü. Gael yeniden yürümeye başladığında Katz onu fark etmiş ve gülümsüyordu. Çanta yeniden yerine boş koltuğun üzerine konmuştu. Gael hayal gördüğünü sanabilirdi ama hayır. Ne arıyordu? Bu akşam yemeğinin gerçek amacı neydi? Yerine oturduğunda mantığını yeniden kazanmıştı. Yani öfkesini ve küçümseyici tavırlarını durmadan gülüyordu. Hatta daha fazla da gülüyordu. Bu rolü oynamayı çok iyi bilirdi. Katz onunla konuşuyor, o da nükteyle hayat dolu cevaplar veriyordu. Otomatik pilota bağlamıştı. Bu masada olup bitenler onu zerre kadar ilgilendirmiyordu artık. Kemiklerine kadar buz kesmiş kararını vermişti. İşi adamın arzularının en son noktasına kadar götürecek ve sırrını söküp alacaktı. Bu adam bir şeylerin peşindeydi ve o ne olduğunu öğrenecekti.
9. ayrımın sonu. Sayfa 96.